Ayrım 6.
Burada birbirine karşıt iki ahlakla karşılaşıyoruz. Ama ben yine de eş değer olduklarını söyleyeceğim onların. Her iki durumda da amaç olarak gözetilen özgürlüktür çünkü. Sonuçlara gelince, birbirine pek benzeyen iki davranış tasarlayabilirsiniz burada. Birinci kız, aşktan vazgeçmeyi seçiyor, buna katlanmayı göze alıyor. İkinci kızsa, cinsel istekleri dolayısıyla sevdiği erkeğin daha önceki bağlantısını hiçe sayıyor. Nişanlılığını yani. Gerçi bu iki eylem, yukarıda belirttiğimiz eylemlerle dıştan benzeşiyor. Ama ne de olsa, bütünüyle birbirinden ayrılıyor yine de. San Severina'nın davranışı, tasasız bir yırtıcılıktan daha çok Tolliver'ın davranışına yaklaşıyor. Görüyorsunuz ki, ikinci suçlama hem doğru hem de yanlış. Çünkü özgür bir bağlanma alanında insan her şeyi seçebilir. Varoluşçu değerler. Bize yöneltilen üçüncü itiraz da şu. Bir elinizle verdiğinizi öbür elinizle alıyorsunuz. Yani salt sizin seçmenize bağlı olduklarına göre aslında ciddiye alınacak değerler değildir bunlar. Bu itirazı şöyle karşılayacağım. Böyle olmasına ben de üzülüyorum ama elden ne gelir? Tanrı'yı yok sayınca değerleri seçip ortaya çıkaracak başka birinin bulunması gerekiyor. Onun için her şeyi olduğu gibi kabul edelim. Kaldı ki değerleri biz yaratıyoruz demek de hayatın önsel bir anlamı yoktur demektir. Evet, yalnızca bu demektir. Siz yaşamazdan önce hayat bir şey değildir. Ona bir anlam kazandırmak ancak size vergidir. Onu anlamlı kılan sizsiniz. Doğrusunu isterseniz değer denilen şey de seçtiğiniz bu anlamdan başka bir şey değildir. Öyleyse siz de görüyorsunuz ki bir insanlık topluluğu bir kamu yaratabilir pekala. İnsancılık. Varoluşçuluğun insancılık olup olmadığını sorduğumdan ötürü de eleştirdiler beni. Şöyle çıkıştılar bana. Siz ki Bunaltı adlı romanınızda haksız olduklarını yazdınız insancıların. Belli bir insancılık türünü alarak eğlendiniz onunla. Şimdi nasıl olur da yeniden ona dönersiniz? Gerçekte insancılık sözcüğünün birbirinden çok ayrı iki anlamı var. İnsanı amaç ve üstün bir değer olarak ele alan bir kuram diye anlaşılabilir insancılık. Bu anlamda bir insancılığa Cocteau'da rastlıyoruz. Söz gelimi onun 80 saatte dünya gezisi adlı hikayesinde uçakla dağların üzerinden geçen bir yolcu ne yaman varlık şu insanoğlu diye bağırır. Bu demektir ki uçakları ben yapmamış da olsam yine de kullanırım onları. Bu özel buluşlardan yararlanırım. Hatta ben de bir insan olduğum için başka insanların özel edimlerinden kendimi sorumlu tutabilirim. Gerekirse onlardan kendime bir onur payı çıkarabilirim. Klasik insancılık. Bu durum, kimi kişilerin gücü edimlerine yaslanarak insana bir değer verebileceğimizi sandırıyor bize. Oysa bu çeşit bir insancılık saçmadır. Çünkü insan üstüne ancak bir at ya da köpek böylesi genel yargılar verebilir. Ne tuhaf bir varlık şu insanoğlu diye bağırabilir. Ama bir insanın insanlar üzerine bu yolda yargılar yürütmesi kabul edilemez. Varoluşçuluk bu çeşit bir yargılamadan alıkoyar onu. Varoluşçuluk insanı bir son, bir amaç olarak ele almaz. Bilir ki her zaman yapacak bir işi olacaktır onun, asla son bulmayacaktır. Biz Auguste Comte gibi kendisine bir mezhep sunabileceğimiz bir insancılığın varlığına inanmıyoruz. İnanmamak zorundayız. İnsanlık mezhebi sonunda Comte'un kendine kapanık insancılığına varır. Daha açık konuşursak faşizme varır. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir insancılıktır. Varoluşçu insancılık. Neyse ki insancılığın bir başka anlamı daha var. Bu anlamın özü şudur. İnsan kendi dışında vardır. Kendi dışına çıkarak var olur. Yani ancak dışa atılarak, dışta kendini yitirerek varlaşır. Aşkın amaçları kovalayarak var olabilir. Bu yönden alınırsa insan ilerleyiştir, aşıştır, oluştur. İlerlemenin, aşmanın göbeğindedir. Nesneleri dahi bu ilerleyişe, bu aşışa, bu oluşa göre yakalar. Demek ki insancıl bir evrenden, insancıl öznellik evreninden başka evren yoktur. Aşkınlık, kendini aşma. İnsanı kurmasından ötürü, Tanrı'nın aşkın oluşu anlamında değil, kendini aşma anlamında, bu aşkınlık ilişkisine varoluşçu insancılık adını veriyoruz. Ayrıca öznelliği doğurmasından ötürü de, insanın kendi içine kapanması anlamına değil, hep insancıl bir evren, bir çevre içinde yaşaması anlamında, bu aşkınlık ilişkisini varoluşçu insanlık diye adlandırıyoruz. İnsancılık diyoruz çünkü kişioğluna bununla kendinden başka yasa koyucu bulunmadığını hatırlatmış oluyoruz. Ona hatırlatıyoruz ki kişioğlu bu tek başına bırakılmışlık içinde kararını ancak kendisi verecektir. İnsancılık diyoruz çünkü kişioğluna bununla kendi içine kapanarak ve başkalarından koparak değil, ancak dışında bir amaca yönelerek varlığını gerçekleştireceğini göstermiş oluyoruz. Ona gösteriyoruz ki Ancak şu kurtuluş ya da bu iş için çalışmakla, yani eylemle kendini insancıl bir varlık olarak kuracaktır. Varoluşçuluk ve Tanrı tanımazlık. Artık siz de anlamışsınızdır ki, bize karşı gösterilen bu tepkilerden daha haksız, öne sürülen bu itirazlardan daha yersiz bir şey olamaz. Varoluşçuluk, tutarlı bir Tanrı tanımaz konumdan, bütün sonuçları çıkarmak uğruna yapılan bir çabadan başka bir şey değil. Varoluşçuluk, insanı asla umutsuzluğa düşürmeye çalışmaz. Gel gelelim, Hristiyanların yaptığı gibi bir umutsuzluk, inançsızlık yaftası yapıştırılıyorsa ona, umutsuzluğun kaynağında doğduğundandır bu. Varoluşçuluk, Tanrı'nın yokluğunu ispata uğraşmaz. Böylesi bir çabayla kendini yormaz. O, şuna bakar daha çok. Tanrı var olsaydı, yine de bir şey değişmeyecekti. İşte bizim ana görüşümüz budur. Elbette sorunun, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu sorunu olmayışından geliyor bu. Bizim sorunumuz bu değil, diye düşünmemizden geliyor. Sonuçlar. İnsan, kendini bulmalı, özünü elde etmeli ve şuna da inanmalıdır. Hiçbir şey, Tanrı'nın varlığını gösteren en değerli kanıt dahi, kişi oğlunu kendinden, benliğinden kurtaramaz. Varoluşçuluk bir çeşit iyimserliktir bu anlamda. Bir çeşit eylem, çalışma öğretisidir. Bundan ötürü, ancak kendi umutsuzluklarını bizimkiyle karıştıran kara çalıcılar, kötü niyetli Hristiyanlar umutsuz damgasını basabilirler alnımıza. Tartışma. Jean-Paul Sartre, Naville. Varoluşçuluğun halkçılaştırılmasına karşı. Soru, Naville. Bu çeşit bir anlatma isteğinin soruyu daha mı iyi yoksa daha mı kötü kavramanıza yarayacağını bilemem ama Action'daki açıklamanızın sizi hiç de iyi anlatmadığını söyleyebilirim. Umutsuzluk, bırakılmışlık sözcüklerinin varoluşçu bir metindeki yankısı başka metinlerindekinden daha güçlü oluyor belki. Fakat bana öyle geliyor ki, umutsuzluk ya da bunaltı, yalnızlık duyan ve karar vermeye uğraşan kimsenin vereceği karardan çok daha köklü bir şey sizin için. Oysa insan durumunun bilincine pek seyrek varır. Evet, insan her zaman seçer ama umutsuzluk ve bunaltı her zaman görülmez. Sartre. Elbette katmerli börekle kaymaklı pasta arasında bir seçme yaparken, bunu bunaltı içinde yaptığımı söylemek istemiyorum. Bunaltının sürekli oluşu, ilk seçiş halinin sürmesine bağlıdır. Gerçekte bunaltı bence edimlerin tam doğrulanamayışından gelen ve herkese karşı duyulan bir sorumluluktur. Soru. Ben Action'daki düzeltme yazınızdan söz açmak istemiştim. Orada görüşünüz biraz zayıflamış gibi geldi bana. Sartre. İştenlikle söyleyeyim, Action'daki tezlerim az çok zayıflamış olabilir. Çünkü bu işe yatkın olmayan kimseler sık sık gelip sorular soruyorlar bana. O zaman tutulacak iki yol çıkıyor karşıma. Ya hiç cevap vermemek ya da halk düzeyine inerek, halkçıllaşarak tartışmaya yanaşmak. Halkçıllaşma ve bağlanma. Ben bu yollardan ikincisini seçiyorum. Neden derseniz, öğrencilerine ders verirken bir felsefe öğretmeni de aynı şeyi yapar da ondan. Kuramları açıklarken bir düşünceyi iyi anlatmak için zayıflatır onu, hafifletir. Üstelik pek kötü bir şey de yapmış sayılmaz. İnsan bir kez bağlanma kuramını ele almışsa sonuna dek götürmelidir. Varoluşçu felsefe, gerçekten varoluş özden önce gelir diyen felsefe ise, iştenlikli olması için yaşanmalıdır. Varoluşçu olarak yaşama da, kendini bu öğretiye adamakla olur. Onu kitaplarda uyutmakla değil. Bu felsefenin gerçekten bir bağlanış olmasını istiyorsanız, onu ahlak ya da siyaset alanında tartışanlara açıklamalı, hesabını vermelisiniz. İnsancılık sözcüğünü kullandığımdan dolayı kınıyorsunuz beni. Ama ne yapayım? Sorunun böyle konulması gerektiriyor bunu. Felsefe ve siyaset. Ya öğretiyi salt felsefe alanına götürmek ve bir etkisi olması için tesadüfe bel bağlamak, ya da madem ki insanlar ondan başka şeyler bekliyorlar, madem ki o da bir bağlanış olmak istiyor, onu halka ulaştırmak, halkçıllaştırmak zorundayız. Kuşkusuz bu ulaştırmanın öğretiyi bozmaması şart. Soru. Öyle ama sizi anlamak isteyenler anlayacaktır, istemeyenlerse zaten anlamayacaktır. Seçme olayı. Sartre. Siz, felsefenin şehirdeki rolünü olayların açtığı, geride bıraktığı bir biçimde anlıyorsunuz gibi geliyor bana. Eskiden filozoflara, yalnızca filozoflar saldırırdı. Halktan kişiler bir şey anlamazlardı felsefeden, bu yüzden de umursamazlardı onu. Şimdi ise felsefe sokağa, kamu alanlarına indiriliyor. Marx bile görüşlerini basitleştirmekten geri durmadı. Bildiri, yani manifesto, bir düşüncenin halka ulaştırılması, halkçıllaştırılmasıdır. Soru. Güzel ama Marx'ın seçmesi kökte devrimci bir seçme değil miydi? Sartre. Marx'ın kendini önce devrimci sonra filozof olarak mı, yoksa önce filozof sonra devrimci olarak mı seçtiğini söyleyebilene aşk olsun. Marx hem filozof hem de devrimcidir. Kişiliği bir bütündür yani, parçalanamaz. Bundan ötürü o kendisini ilkin devrimci olarak seçti denilince ne anlatılmak isteniyor bu sözde, çıkaramıyorum. Soru. Bildiri bir halkçıllaşma örneği değil de bir kavga silahı gibi görünüyor bana. Bu yüzden bir bağlanma edimi olmadığına inanamıyorum onun. Filozof Marx, devrimin gerektiği sonucuna varınca ilk işi siyasal bir edimde bulunmak oldu. Bildiriyi yazdı. Bildiri, Marx'ın felsefesi ile sosyalizm öğretisi arasında bir bağdır. Gel gelelim, ahlak tutumunuz ne olursa olsun, bu ahlakla felsefeniz arasında böyle sıkı bir mantık bağı yok sizin. Sartre. Bir özgürlük ahlakıdır burada sözü edilen. Bu ahlakla felsefemiz arasında bir gelişme yoksa, istenecek başka bir şey de yok demektir. Bağlanma töreleri çağlara göre değişir. Bağlanmanın devrim yapmak anlamını taşıdığı bir çağda bildiriyi yazmak gerekiyordu. Varoluşçu bağlanmanın anlamı. Çağımızda çeşitli partiler var. Hepsi de devrimden yana görünüyor. Öyleyken günümüzde bağlanma, bu partilerden birine girmek anlamına gelmiyor. Çünkü bağlanma bir yandan durumu ortaya koymak, bir yandan da devrimci partileri etkilemek üzere kavramları aydınlatmaya çalışmaktır. Varoluşçuluk ve köktencilik. Nawil. Öne sürdüğünüz görüş noktasından bakılınca öğretinizin ileride köktenci sosyalizmin bir dirilişi haline gelip gelmeyeceği sorulabilir. Tuhaf da kalsa soruyu bugün böyle koymamız gerekiyor. Kaldı ki siz de her türlü görüşe kapınızı açmış bulunuyorsunuz. Nitekim değişik görüşleri, varoluşçu düşünceleri birleştirecek bir nokta aransa bunun liberalizmin dirilişinde bulunabileceğini sanıyorum. Felsefeniz günümüzün özel tarih koşulları içinde köktenci sosyalizmle insancı liberalizmin özünü yeniden canlandırmaya çabalıyor. Ana özelliğini de dünyadaki toplumsal bunalımın eski liberalizme elverişli olma işinden alıyor. Bunaltılı, kaygılı bir liberalizm istiyor. Varoluşçuluk ve yeni liberalizm. Bu yargımı doğrulamak üzere oldukça derin bir takım nedenler bulabileceğimi, hatta bunun için sizin terimlerinizle yetinebileceğimi sanıyorum. Şimdiki açıklamalar varoluşçuluğun bir insancılık ve özgürlük felsefesi biçiminde belirdiğini gösteriyor. Özgürlük felsefesi ama aslında bir ön bağlanmaya dayanan ve belirlenmemiş bir tasarı olmaktan kurtulamayan bir felsefe. Birçokları gibi siz de insanın onurunu, kişinin öz saygısını, eski liberal temalara hiç de uzak düşmeyen temaları baş tacı ediyorsunuz. Bu temaları haklı kılmak için de insancılığın çifte anlamı arasına, insanlık durumunun çifte anlamı arasına, iyice yıpranmış bazı terimlerin çifte anlamı arasına ayrımlar sokuyorsunuz. Oysa bütün bu terimlerin ilgiye değer bir tarihi var ve iki anlamlı oluşları boşuna değil. Felsefe tekniğiyle ilgili bütün özel soruları benim için nedenli ilginç ve önemli olurlarsa olsunlar bir yana bırakıyorum. İşittiğim terimlerden ayrılmamak amacıyla bir temel noktaya dokunmak istiyorum. İnsancılığın iki anlamı arasındaki ayrımınıza karşın siz gerçekte bunlardan eskisine bağlısınız. İnsan doğası. İnsan yapılması gereken bir seçimdir diyorsunuz. Çok güzel. İnsan her şeyden önce şu andaki varlıktır. Doğal gerekirciliğin dışında bir varlık. Kişioğlu özünü önceden belirleyemez. Onu bireysel yaşama işlevi içinde kazanır. Bunun üstünde bir insan doğası yoktur. Ancak belli bir anda verilmiş özgür bir varoluş vardır. Kendime soruyorum. Acaba bu anlamda bir varoluş insan doğası kavramının bir başka biçimidir de tarihsel nedenlerle mi yeni bir kılığa girmiştir? Acaba orada ilk bakışta görüldüğünden daha çok bir benzerlik vardır da sırt çevirdiğiniz 18. yüzyıl insan doğası kavramıyla sizinki aynı kapıya mı çıkıyor? Acaba varoluşçuluğun kullandığı insan koşulu, insan durumu deyiminin arkasında geniş ölçüde alınırsa insan doğası kavramı mı yatıyor? Öyle sanıyorum ki insan doğası yerine insan koşulu anlayışını koyuyorsunuz siz. Tıpkı yaşantı yerine kamusal, genel ya da bilimsel yaşantıyı koyduğunuz gibi. İnsan koşulu anlayışı, insan doğası anlayışının yerini alıyor. İnsanlık koşullarını bir X ile tanımlanan ve özneyi gösteren koşullar olarak alırsanız ama bunu yaparken onları doğal bağlantılarına göre değil de olumlu gerekirliğine göre alırsanız insan doğasının bir başka biçimiyle karşılaşırsınız. İsterseniz buna koşullu doğa da diyebilirsiniz. Doğanın soyut bir türü değil de tarihsel nedenler dolayısıyla tanımlanması çok daha güç olan bir şeyle kendini belli eden bir doğa. Evrenselliğin sarsılması. Günümüzde insan doğası toplumsal çerçeveler içinde belirlenip tanımlanıyor. Genel bir dağılmaya uğrayan toplumsal düzenlerin, sınıfların, çatışmaların çerçeveleri içinde, ırklarla ulusların birbirine karıştığı çerçeveler içinde. Bundan da anlaşılacağı üzere zamanımızda tek biçimli, şematik bir doğa düşüncesi dahi aynı genelliği taşıyamıyor. 17. yüzyıldakine, yani sürekli bir ilerleme temeli üstünde kendini gösterdiği çağdakine benzer bir evrensellik biçimine bürünemiyor. Bugün insan doğası deyimini bu konuda alıkça düşünce yürüten ya da çene çalan kimseler insan koşulu anlamında kullanıyorlar. Dilerseniz çoğunlukla koşulların zorladığı dramatik bir görünümle kullanıyorlar da diyebilirsiniz. Oysa koşul sözünü böyle genel bir deyim olmaktan çıkarmadıkça, onu gerçek koşullar önünde gerekirce bir gözle yoklamadıkça, insan doğası gibi o da soyut bir deyim, soyut bir şema olmaktan kurtulamayacaktır. Düşkün bir doğa. Böylece varoluşçuluk yine insan doğası düşüncesine yaklaşmış oluyor. Üstelik bu doğa onurlu bir doğada değildir artık. Korkak, bırakılmış, kararsız bir koşuldur. Nitekim varoluşçuluk insan doğasından söz açarken, varoluşçuların tasarı dedikleri şeye henüz gerçekten bağlanmamış bir koşuldan söz açıyor. Yani bir ön koşuldan. Demek ki bir ön bağlanmadır burada söz konusu olan. Gerçek bir bağlanma ya da gerçek bir koşul değil. Ön bağlanma. Öyleyse bu koşulun her şeyden önce taşıdığı insancılık özelliğine göre tanımlanmasını rastlantı saymamalıyız. Zaten geçmişte insan doğasından söz edildiğinde genellikle bir koşuldan çok sınırlı bir şey tasarlanırdı. Çünkü doğa başka bir şey, belli bir ölçüde bir koşuldan fazla bir şey olarak düşünülüyordu. Aslında insan doğası insan koşulu anlamına gelen bir özellik değil. Bu yüzden insancılık yerine doğalcılık sözünü kullanmak daha uygun bence. Doğalcılıkta insancılıktakinden daha genel bir gerçeklikler karışması var. Hiç değilse insancılık teriminin sizin ağzınızda aldığı anlama göre bu böyle. Diyeceğim, bir gerçeklikle yüz yüze gelmiş bulunuyoruz. Onun için insan doğasıyla ilgili bu tartışmayı genişletmek, araya tarihsel görüşü de sokmak gerekiyor. İlk gerçeklik doğal gerçekliktir. İnsancıl gerçeklik onun bir işlevidir ancak. Bundan ötürü tarihsel gerçekliğe de yer vermek zorundayız. Öyleyken varoluşçular ne tarihsel gerçekliği ne de insan ve genellikle doğa tarihinin gerçekliğini kabul ediyorlar. Oysa bireyleri oluşturan bu tarihtir. Döl yatağına düştükleri günden başlayarak bireyler kendilerine soyut bir koşul sunan bir dünyada doğup büyümezler. Bir parçası olduklarından ötürü kendilerini koşullandıran ve bizzat kendilerinin de koşullandıracağı somut bir dünyada doğup büyürler. Tıpkı bir ananın çocuğunu koşullandırması ve çocuğun da gebelikten sonra anayı koşullandırması gibi. Yalnızca bu görüş bile ilk gerçek, temel gerçek olarak bir insanlık koşulundan söz açmamızı haklı kılar. Bu bakımdan ilk gerçeğin bir insancıl koşullanma değil de doğal bir koşullanma olduğunu söylemek daha yerinde olur. Gerçi bayağı ve bilinen görüşleri tekrarlıyorum ama varoluşçuluğun açıklamalarıyla bunların çürütüldüğünü de sanmıyorum. Kısacası, eğer soyut bir insan doğası olmadığı, kişinin varoluşundan ayrı ve ondan önce gelen bir özü olmadığı doğruysa, genellikle bir insan koşulu olmadığı da doğrudur. Öyle ki, koşul sözünden bir takım somut durumları da anlasanız sonuç değişmez. Çünkü bunlar da gözünüzde açık seçik bir kimliğe kavuşamayacaktır. Marksçılığa gelince bu konuda o apayrı bir düşünce taşımaktadır. Ona göre insandaki doğa ile doğadaki insan düşüncesi bireysel bir açıdan zorla tanımlanamaz. Nesnel insan. Bu demektir ki bilim için olduğu gibi insan için de bir takım işleyiş yasaları vardır. Bunlar sözcüğün tam anlamıyla onun doğasını meydana getirirler. Bu değişken doğa pek öyle olgu bilim özelliği taşımaz. Ama kamu anlayışının ya da filozofların sözüm ona kamu anlayışının getirdiği denenmiş, yaşanmış, görgül bir algı özelliği de taşımaz. Bu anlamda 18. yüzyıldaki insan doğası anlayışı kuşkusuz Marx'ın anlayışından çok varoluşçuluğun insanın koşullanması anlayışına yakındır. İnsancılık ve liberalizm. İnsancılık ne yazık ki felsefe akımlarını hem de yalnızca ikisini değil, üçünü, dördünü, beşini, altısını birden açıklayan çok anlamlı bir terim kılığına büründü bugün. Sonunda kendini klasik usçu olarak gösteren kimi Marksçılar dahi, geçen yüzyıldan kalma liberal düşüncelerden, üstelik günümüzdeki bunalımla iyice pörsümüş bir liberalizmden çıkma bir anlayış içinde insancı kesildiler. Marksçılar insancı olduklarını öne sürerler de, çeşitli dinler, Hristiyanlar, Hintliler ve başkaları hiç dururlar mı? Onlar da insancı olduklarını söylemeye başladılar. Ardından varoluşçular ve genel olarak bütün felsefeler sırayla aynı yolu tuttular. Şimdi siyasal akımlardan çoğu insancılıktan yana. Bütün bunlar belli bir felsefenin kurulması yönünde ortak bir çabayı gösteriyor belki. Ama göründüğünün tersine bu felsefe dahi bağlanmaktan kaçıyor gerçekte. Hem yalnızca siyasal ve toplumsal bakımdan değil, derin düşünülürse felsefi bakımdan da bağlanmaktan kaçıyor. Hristiyanlığın insancı olduğunu söylemesi, bağlanmaya yanaşmamasından geliyor. Çünkü bağlanamaz o. Yani ilerici kuvvetlerin kavgasına katılamaz. Devrim karşısında gerici tutumunu değiştiremez. Sözde Marksçılarla liberallerin kişiye öncelik tanıyor görünmeleri, aslında dünyanın şimdiki durumunun gerekleri karşısında gerilemelerinden, yan çizmelerindendir. Varoluşçuların da liberaller gibi genellikle insana yönelmeleri, olayların gerektirdiği davranışı gösterememelerindendir. Bundan ötürü diyoruz ki, tek ilerici davranış Marksçılıktır. Çağın gerçek sorunlarını ortaya koyabilen yalnızca odur. İnsan ve çevre. İnsanın bir seçme özgürlüğü taşıdığını, bununla edimlerine bir anlam verdiğini, bu anlam olmayınca edimin de olmayacağını söylemek doğru değildir. Özgürlük uğruna savaştıklarını bilmeden de insanların özgürlük uğruna savaşabileceklerini söylemek yetmez. O zaman bu demektir ki, sözcüğü tam anlamıyla kullanırsak, insanlar bağlanabilirler, kendilerini sürükleyen bir ülkü için savaşabilirler, yani kendilerini aşan bir çerçeve içinde hareket edebilirler. Çünkü bir insan niçin, nasıl ve ne yolda dövüşeceğini iyi bilmeden özgürlük adına savaşmaya kalkarsa, edimlerinin doğuracağı sonuçları kestiremez, bu sonuçları kucaklayan sebeplerin karmaşık örgüsünü kavrayamaz. Ayrıca bu örgünün kendi eylemini çevreleyen ve ona başkalarının hareketine göre anlam veren ilmikleri çözemez. Yalnızca öbür insanlara değil, onların içinde hareket ettiği doğal çevreye de bağlı kalır. Öyleyken sizce bu seçiş bir ön seçmedir. Durmadan bu ön ekine takılıyorum. Araya hep böyle bir sakınca giriyor çünkü. Ön seçmede bir çeşit ön ilgisizlik, ön bağımsızlık özgürlüğü var anlaşılan. Sizin koşul ve özgürlük anlayışınız nesnelerin belli bir tanımına dayanıyor. Onun için bu nesneler üstünde de azıcık konuşmamız gerekiyor. Neredeyse her şeyi bu nesneler dünyası düşüncesinden, nesnellikten çıkaracaksınız. Nesnellik. Varlıkların süreksiz varoluşuna bakarak süreksiz bir nesneler dünyası tablosu çiziyorsunuz. Öyle bir tablo ki içinde nedensellikten, illiyetten eser yok. O tuhaf nedenler ilişkisinin bir türü var ancak, edilgin, aşağılık, anlaşılmaz nesnellik türü. Varoluşçu kişi ıvır zıvır eşyayla dolu bir dünyada sendeliyor. Acayip bir dayanışma kaygısıyla birbirine yaslanmış, fakat kendini salt dışlaşma olarak gösteren ülkücülerin gözünde iki yüzlülük damgasını yemiş, birbirine zincirli pis engellerle dolu bir evrende tökezliyor. Dışlaşma ve nesnellik. Kaldı ki bu nesnesel gerekircilik de başıboş değil. Herkesin keyfine göre tanımladığı ve çağdaş bilimsel verilerle bir türlü bağdaştıramadığı bu dünya nerede başlar, nerede biter? Bize sorarsanız ne bir yerde başlar ne de biter. Çünkü varoluşçunun doğaya ya da çoğunca insanın durumuna bakarak onda yapmak istediği bütünden ayırma gerçeğe aykırıdır, gerçek dışıdır. Dünya tektir. Oysa bir dünya var gözümüzde, bir tek dünya. Bu dünya tümüyle insanlar ve eşyalar bir arada bölünmez bir bütün. İlle de bölmeye yönelirseniz, belirli değişken koşullar altında o yine de nesnellik belirtisini sürdürebilir. Yıldızların, öfkenin ve çiçeğin de mi nesnelliği söz konusu yoksa diyeceksiniz. Bunun üstünde durmayacağım. Yalnız sizin özgürlüğünüzün, ülkücülüğünüzün nesneleri dilediğinizce hor görmenizden geldiğini öne süreceğim. Oysa nesneler sizin gösterdiğinizden çok ayrı yapılışta. Nesnelerin kendine özgü bir varoluşu bulunduğunu kabul etmeniz bir başarı doğrusu. Ama salt yoksunluk bildiren bir varoluş bu. Durmayan bir düşmanlık. Biyolojik ve fizik evren sizin için asla bir koşul, asla bir kullanma kaynağı değil. Çünkü bu sözcük de sizce sağlam ve kılgısal anlamda neden sözcüğünden daha çok gerçeklik taşımıyor. Bundan ötürü nesnel evren varoluşçular için hayal kırıklıklarına yol açan, elde edilemeyen, ilgisiz, sürekli olasılık içinde bir dünyadır. Yani Marksçı maddeciliğin benimsediği dünyanın tam tersi.